Ayrım 40, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 349. Süleyman'ın rengi büsbütün atmış, alnında iri ter damlacıkları boncuklanmaya başlamıştı. Onun yüzünde seyiren, adaleleri gören Hürrem, Firuze Kalfa'nın getirdiği bilgilere şükrediyor ve içinden ''Biraz bekle diyordu, en güzelini sona sakladım.'' Süleyman bitti mi dercesine ona bakınca konuyu değiştirdi. ''Asil efendim, ona can borcu olduğunu sanıyor değil mi? Şu kaftan yani. Bilir misiniz efendim, Edirne'den ayrılmadan önce bu melun günlerce düzmece bir ishal icat edip Kazvinli hekimle birlikte olmuş. Doğrusunu Allah bilir ama bence bu kaftan işini Kazvinli ile birlikte o tezgahladı. Efendim onu ermiş bilecek, ona şükran duyacak. Hoca Nergis Ağa giderilecek. Siz hiç Kazvinli'ye bir şey vaat ettiniz mi? Hekim başılık gibi mesela. Peki Kazvinli'yi kim öldürdü dersiniz? Katili neden bulunmadı? Bir başka cinayet daha. Piri Mehmet Paşa'yı kim öldürdü? Herkes biliyor, oğlu Mehmet Efendi. Ama o maşaydı. Peki o maşayı kim tutuyordu? Mehmet Efendi Allah'ın gazabına uğramadan önce yarından tezi yok Rumeli kazaskeriyim diye bağırır dururmuş. İşte maşa ona Rumeli kazaskerliğini vaat edendir. Kim böyle bir vaatte bulunabilir dersiniz? Siz mi? Süleyman bir kez daha yerinden sıçradı. Yeter, yeter diye haykırırken kısa ve hızlı adımlarla odada dört dönüyordu. Bir ara kabuğunu divanın uzak bir köşesine fırlattı. Sonra gelip eski yerine oturdu. Yüzü pusarık gökyüzüne dönmüştü. Yalvarırcasına yeter, ne olursun yeter diye inledi. İşte o an Hürrem'in yüzünde ona alabildiğince yabancı, gizil ve acı bir tebessüm dolaştı. Gün uyanımından önce gün döşü alev alev yanar diye mırıldandı. Kolay değil 20 sene. Şimdi sizin de döşünüz yanıyor ama bu yeni bir şafağın müjdecisi ya da bizdeki doğum sancısı gibi bir şey. Sonra Süleyman'ın ellerini avuçlarının arasına alarak devam etti. Hep yüce hükümdarlar sık sık üzülmek zorunda kalırlar. Ben ki hamam arkadaşınız, turuncunuz, nar ve portakalınız, kevser şarabınız, şu çaresiz aşkınız, hak bilir ki nice gece sabaha dek, sabahtan geceye dek ağlayıp saadetimin sermayesi, şahım efendimin üstüne perde perde inen felaketi zavallı omuzlarımla taşımaya çalıştım. O felaket bulutlarını canım pahasına da olsa dağıtabilseydim sizi üzer miydim hiç? Ama bir sözüm daha var, sonra tedbir sizindir. Yalnız bilesiniz ki bayramdan sonra her daim yanımda ağılı hançer taşıyacağım. Sizden kötü bir haber gelince o saat yanınıza varmak için. Süleyman'ın sıtma nöbetine tutulmuş gibi titremesi ona daha da güç veriyordu. Firuze Kalfa'yı bilirsiniz diye devam etti. Paşanın kalfası, görevi paşadan bana, benden paşaya haber taşımak. Anlattıklarımdan bazılarını ondan öğrendim ama tanık olduklarım da var. Melun Pargalı beni size gönderirken ne dedi biliyor musunuz? Ayaklarımın dibine imparatorluğun tacını koyuyormuş. Günü gelince bedelini ona ödemeliymişim. Siz Edirne'deyken Hoca Nergis Ağa'yı İstanbul'a göndermiştiniz değil mi? Ama hayır, kukla oynatır gibi sizi yöneten Pargalı'ymış. O göndertmiş Ağa'yı İstanbul'a. Onun yokluğunda haremde fıkırdamalıymışım. Kulağınızdan tutup hareme, kafes arkasına getirecekmiş sizi. Siz beni seyredip büyülenecektiniz. Ben de koynunuza girip sizi sokan yılan olacaktım. Hareminizde bir casus, şerefinizi lekeleyen cariye. Sonra Hürrem'in boğazında gerçek bir hıçkırık düğümlendi ve minik omuzları titremeye başladı. Süleyman'ın da dayanma gücü tükenmişti. O da Hürrem'in beline sarılıp başını kadının göğüslerine gömdü. Hıçkırıklarını tutamıyordu artık ve bir yandan geveleyip duruyordu. Ah kötü kaderim, ah İbrahim, yapamam, yapamam. Hürrem onun başını kucaklayıp iyice göğsüne bastırdı. Ey Tanrı'nın bana en büyük lütfu, nurlu kaderim benim. Bildiğim bir şey daha var ki onu söylemek utanç verir bana. Ama bu kadar yeter değil mi? Süleyman başını zorlukla dikti, yüzü gözyaşlarından ıpıslaktı. Dağısı mı var? Dağısı mı var? Hürrem onun geniş ve çıkıntılı alnını okşadı, yanaklarını iki avucunun arasına alarak kadınsı olmaktan çok ana şefkatiyle baktı ona. Karşısındaki adam teslim olmuştu, artık her şeye inanmaya hazırdı. Bir an buna gerek var mı diye düşündü. O vakte dek gündeminde olmayan, az önce birdenbire zihnine düşüveren şey dile gelmeli miydi? İçinde müthiş bir feryat yankılanıyordu, gözlerini yumdu. Ah diye inledi, Firuze Kalfa bu mel'unun karanlık niyetlerini keşfedince gelip bana yükündü. Bu sabah Serasker Sultan onu bana göndermiş. Siz onun sevgilisiymişsiniz, ben de onun sevgilisi olmalıymışım. Bugünlerde iftar için sarayına gitmeliymişim. Süleyman müthiş bir acıyla iki elini kasıklarına bastırarak yerinden fırladı. Doğru köşedeki leğenin başına gidip nefesi kesilircesine öğürmeye başladı. Ağzından fışkıran yemyeşil köpüklü su genzini yakıyordu. Hürrem de arkasından yetişti, bir eliyle kolunu sımsıkı tutarken öteki elini alnına bastırdı. Süleyman'ın öğürmeleri geçince onu koltuklayıp divana oturttu. Padişahın omuzları çökmüş, iyice ağan yanakları kırış kırış olmuştu. Hürrem her türlü çekintiyi bir yana bırakıp, ''Neden?'' diye fısıldadı, ''Neden yapamazsın?'' Süleyman ''Yemin'' diyebildi zorlukla, ''Yemin ettim, Kur'an üstüne.'' ''Nasıl yemin ettin?'' ''Mushaf üstüne, ayakta, gözlerin ben yaşadıkça cellat görmeyecek diye, bütün peygamberler ve evliya şahidim oldu, yapamam.'' Hürrem'in dudak uçlarına bileğinden yeni çıkmış hançer gibi bir tebessüm asılmıştı, eğildi. O halde uykudayken diye Süleyman'ın kulaklarına fısıldadı. O zaman gözleri cellat görmez. Uykudayken tam kalbine saplanan tek bir bıçak darbesiydi. O zaman yemin bozulmaz. Bir süre susup dik dik Süleyman'ın ta göz bebeklerine baktı. Sonra epeydir kafasında şekillendirdiği son mühürü vurdu. ''Hain, şimdiye dek Hatice gibi kimseyi sevmedim der dururmuş.'' Kızlar ağasının Hürrem'e anlattığına göre padişah Ramazan'ın 18. gecesini İbrahim Paşa ile geçirmiş, has odadan gün ışığına dek yayılan flüt ve tambur nameleri adeta saray duvarlarına can üflemişti. Firuze Kalfa ise aynı gün Vezir-i Azam'ın pek neşeli olduğunu, vaktinin çoğunu Anadolu'dan gelen müderrislerle geçirdiğini ve İbrahim Paşa Sarayı'nda kitapların denk haline getirilmeye başlandığını anlatıyordu. Hürrem önündeki yolda ilerlemek zorunda olduğunu düşünüyordu. Aksi halde yaydan fırlayan oku yakalamak gibi bir saçmalığın içine düşecekti. Değil Foça'ya, dönüşü olmayan büyük denizin öteki yakasındaki ülkelere gitse bile İbrahim'in yakasını bırakmamayı ahdedişini analık duygularına verecek kadar kendisini kendi telkinlerini sağanağında bıraktığından içindeki sızıyı garipsiyordu. Oysa o gün anlatılanları dinledikçe hırslanışının analık duygularıyla ne ilgisi vardı? Bu sorunun yanıtını belki birkaç gün sonra bulacaktı. Ama o gün Firuze Kalfa sözünü tamamlayınca bilinçsizce yerinden fırladı. Sert adımlarla odayı adımlarken yüzü gerdanına dek kıpkızıl kesilmişti. Hırsla soluyarak ''Doğru İbrahim Paşa'ya gideceksin'' diye tısladı. ''Diyeceksin ki ona, Hürrem'in senden ilk ve son bir ricası var. Seni son kez yakından görmek istiyor.'' Odayı adımlamayı bırakıp Firuze'nin tam karşısında durdu. Yumrukları öylesine sıkıydı ki tırnakları avuçlarını kanatmıştı. ''Anladın mı? Aynen böyle söyleyeceksin ona.'' diye bağırdı. ''Hatice Sultan Hürrem'i iftara davet etmeliymiş. Bunun için padişahtan izin koparmalıymış. Diyeceksin ki ona, Hürrem son bir bakış istiyor senden. Yakından son bir bakış.'' Kalfa şaşkın bir halde odadan çıkarken Hürrem'in göğsü ateşçi körüğü gibiydi. Kendisiyle yeniden baş başa kalınca ansızın bir şeyi fark etti. Gerçekten İbrahim'i son kez yakından görmek istiyordu. Ramazan'ın 20. günü padişahla yediği iftar yemeğinden sonra kilerci başı ağa altın tepsi üstünde taşıdığı şerbet takımlarıyla içeri girdiğinde İbrahim konuyu nasıl açacağını düşünüyordu. Garip bir şekilde utançla karışık suçluluk duygularının ağırlığı altında ezikti. İçinden bir yudum şerbet aldığı bardağı sehpaya bırakırken ne olursa olsun bu yükten bir an önce kurtulmaya karar verdi ve ''Hemşireniz Hatice Sultan'ın sizden bir dileği var.'' diye mırıldanabildi. ''Hanzır kız!'' diye kahkaha attı Süleyman. ''Seni araya koyduğuna göre kendisinin koparamayacağı bir şey olmalı, söyle bakalım.'' Diyor ki ''Hürrem cariyeniz 4 şahzadenizin bir de kızınızın anası. Ben de ne de olsa halasıyım. Eğer ağabeyim izin verirse Hürrem'i Mihrimah'ı henüz 4 yaşında olduğundan bir de Cihangir'i iftara davet etmek isterim.'' Böyle diyor hemşireniz. Süleyman artık eksiksiz bir hükümdar olduğuna o gün inandı. Çünkü içindeki müthiş kükreyişten yüzüne en ufak bir belirti aksettirmemiş, hatta kahkahalarını sürdürmüştü. ''Dedim ya hınzır kız, bir cariyenin neslimizden birine konuk olamayacağını biliyor ve seni araya koyuyor. Seni kıramayacağımızı da biliyor kafir. Haftaya Hürrem size gelebilir.'' Sonra ansızın yüzüne hüzünün gölgeleri iniverdi. İbrahim'in ellerini avuçlarının arasına aldı ve buğulanan gözlerini ona dikti. Şimdi sesi de titriyordu. ''Seni çok arayacağım İbrahim.'' diye fısıldadı. ''10 gün hiç ayrılmayalım. Kuşluktan ikindiye işini gör, ikindiden kuşluğa birlikte olalım.'' Ama ertesi sabah İbrahim yeni saraydan ayrıldıktan az sonra cellat Kara Ali Süleyman'ın huzuruna giriyordu. Daha doğrusu Kara Ali o gün has cellatlığa terfi edecekti. Çam yarması gibi kara yağız bir delikanlıydı. Moğaç Savaşı'nda birbirlerine zincirle bağlı Macar süvarileri padişahın yakınına dek sokulunca göğsünü Süleyman'a siper etmiş, zırhını dahi delen kargı darbesiyle yaralandıysa da kendini yere atarak atların bileklerine pala üşürmüştü. İnsanlar bazen hasbelkader üzerlerinde kalan misyonlarına sahip çıkmak için tüm yaşamlarını başka bir çizgiye oturtacak tutum izlerler. Kara Ali de işte o günden sonra padişahı korumayı ve her ne olursa olsun onun isteklerini yerine getirmeyi yaşamının tek gayesi olarak benimsedi. Nitekim zamanla sıkı ağızlılığı, söyleneni anında kavraması, buna karşın hiçbir konuda yoruma kalkışmaksızın verilen görevi yerine getirmesi sayesinde Osmanlı'nın en namlı celladı olarak tarihe geçecekti. Yaşlı bir baba yetişkin evladını hep iyi yönleriyle anımsamaya eğilimlidir. Masalcı da birden fark ediverir ki öyküsünün baş kahramanını evlat edinmiştir. Hele masalın kötü biteceği baştan belliyse sona yaklaştıkça dili tutulur. Hatta bazen lüzumsuz gevezeliklere dalarak aklınca kahramanına biraz daha ömür bahşetmenin derdine düşer. Ya da onu bir yana bırakarak başka şeyleri didiklemeye koyulur. Ama bunu da yapamaz. Çünkü dehşet verici son tablo zihnini esir almıştır. O son gecenin koyu sohbetini, odadan taşan melodilerdeki titreşimleri anlatmaya dili varmaz. Bir gece önceden haydi yorgun olduklarından İbrahim ile Süleyman candan kucaklaşmalarla ve iyi uykular dilekleriyle ayrılırlarken İbrahim'i uçan alıya bindirip uzak diyarlara kaçırmak ister ama yapamaz. Çünkü anlattığı gerçekten masal olmayan bir masaldır ve başka türlü bitemez. Uzaktan İbrahim'e baka kalır. Eski yöntemler uyarınca hapgahına çekilerek dipnot hapgah uyku yeri yatak odası. Cami habında dipnot cami hap uyku çamaşırı uyku elbisesi yorgan. Derin ve kendince emin bir uykuya dalmak üzereyken Hab-ı Adem'in eşiğinde dipnot Hab-ı Adem ölüm uykusu bulunduğunu sezinlemek şöyle dursun. Gelecek günleri düşündükçe yüzü nurlanan İbrahim'e. Ramazan'ın 21. günü bitip 22. günü başlamıştır. İbrahim çoktan uykuya teslim olmuş, Süleyman ise ne zamandır yatağının ortasında bağdaş kurmuş, Tibetli rahipler gibi öylece duruyor. Sonra zorlukla doğruluyor, ellerini dizlerine bastırarak ayağa kalkıyor. O da farkında, artık yaşamında yeni bir dönem başlamak üzere. sessizce açık kapıdan İbrahim'in yatağına doğru boynunu uzatıyor. İbrahim her zamanki gibi sırt üstü yatmış. Güzel bir rüya mı görüyor acaba? Çünkü dudak uçlarında çocuksu bir tebessüm asılı. O ne? Süleyman'ın gözleri dolu dolu, iri bir damla yuvarlanıyor yanaklarından aşağıya. Ayak uçlarına basarak has oda kapısına yöneliyor. Kapının dışında insan azmanı iki azap asker. Biri koridorun loşluğunda süzülüyor, az sonra Kara Ali ve yedi dilsiz sökün ediyorlar. Padişahla göz göze gelen Kara Ali, Süleyman'ın gözlerini bir kere kapatıp açmasından her şeyi anlıyor ve arkasında iri kıyım yedi dilsizle odaya kayıyor. Hepsi tepeden tırnağa silahlı, bellerinde çift hançer, kalçalarından aşağıya keskin ucu karanlıkta dahi ışıldayan birer balta sarkıyor. Bazılarının ellerinde çelik zincirlere asılmış, sivri çıkıntıları olan iki yumruk büyüklüğünde tunç topuzlar var. Süleyman çenesinin ucuyla tam karşıdaki aralık kapıyı işaret ediyor. Her biri gölge gibi yürümüyorlar, akıyorlar sanki. Süleyman da arkalarından ama aralık kapının önünde duruyor o. İbrahim uykusunda gülümsüyor hala. Kara Ali onun başucunda, yarı kılıç boyundaki hançerin kabzasını iki eliyle kavramış, İbrahim'in kalbini nişanlıyor. Ama ah, tam hançer inerken İbrahim'in soluna döneceği tutuyor ve aynı anda vınlayarak dikine inen hançer İbrahim'in sağ kolunu parçalayıp yandan kaburgalarına saplanıyor. O can havliyle yatağından fırlarken boşanan kurulmuş zemberek gibi Süleyman da geriye ta yatağına dek sıçrıyor ve kafasını yastığın altına sokuyor. Ama gene de hırıltıları, bağırtıları duyuyor. Hatta İbrahim'in feryadını. ''Süleyman! Süleyman!'' Küfürler, yere yıkılan insanların tok sesleri ve İbrahim'in son seslenişi. ''Yemin! Yemin! Yemin! Neden? Neden?'' Ve iç bulandırıcı tok bir ses daha. Ardından ezilen kemiklerin çıtırtısı ve nihayet sessizlik. Süleyman'a yıllar kadar uzun gelen bir sessizlik bu. Dilsizlerden biri dışarı süzülüp kenardaki leğenle ibriği alıyor ve tekrar İbrahim'in odasına giriyor. Anlıyor Süleyman. Sessizlikte leğene dökülen suyun şarıltısı çağlayanın şarıltısı gibi. Süleyman'a çok uzun gelen bir ara daha. Sonra kapıda artık cellat diye anılacak olan Kara Ali beliriyor. Kanlar içinde, elindeki tepside İbrahim'in kesik başı. Ama hayret, ne kadar çirkinmiş İbrahim. Tuhaf şekilde buruşan yüzü öylece donup kalmış. Bir gözü sımsıkı yumulu, öteki hafif aralık. Ve gürz darbesiyle yarılan tepesinde Süleyman'ın içini bulandıran sarımtırak bir cıvıklık kaynıyor. İbrahim'in sivri dişlerine son kez bakıyor ve başını öte yana çeviriyor. Kara Ali'nin bir işareti. İki dilsiz çarşafa sarılı bedeni dışarı çıkarıyorlar. Kara Ali elindeki tepsiyi dilsizlere veriyor. Hepsinin çıkmasını bekleyip eğiliyor, padişahının eteklerini öpüyor. Süleyman sapsarı ama bir hükümdar o. Başı bir yere, gövdesi başka yere gömülsün diyor. Yerini senden başka kimse bilmesin, ben bile. Biraz duralayıp devam ediyor. İkinci vezir Ayaz Paşa'ya ve öteki vezirlere, Yeniçeri ağasına ve has oda başına, Kazas Kerim'e ve diğer zevata kızlar ağasına ve hemşire Hatice Sultan'a haber verilsin. Mübarek padişahları nizam-ı alem için siyaset eylemiştir. Makbul İbrahim Paşa maktul olmuştur. Kara Ali iki büklüm geri geri çıkarken Süleyman'ın aklına bir şey daha geliyor. Müneccim başına söyle, remil açsın, yıldız defterine baksın. Hangi eşref saatinde mührü Hümayun'u yeni veziri azama verirsek, devlete ve Ali Osman'a uğur getirir. Keşfedip bize bildirsin. Kara Ali dışarı çıkıp kapıyı kapatınca odada bir çığlık kopuyor. Sessizliğin çığlığı bu. Süleyman ayaklarını sürüyor İbrahim'in odasına doğru. İçerisi savaş alanına dönmüş. Kan kokusu sinmiş her yana. Duvarlara pembe sarı beyin parçacıkları yapışmış. Yatak kan gölü, leğendeki su kıpkızıl. Süleyman dehşet içinde. Geri geri çıkıyor odadan. Kapıyı kapatıp kilitliyor. Bir an ne yapacağını bilemiyor, donup kalıyor öylece ve içine ağır mı ağır kasvetli bir yalnızlık duygusu çöküyor. O an henüz bilmiyor, ömrü boyunca taşıyacak bu duyguyu. Artık dostu, sırdaşı, arkadaşı olmayacak, hatta sevinç sarmalamayacak ruhunu, yürekten bir kahkaha atamayacak bir daha. Artık gerçek bir sırrı var onun. Nihayet şafak söküyor, has oda başı dikiliyor karşısında. Adam iyice incelmiş sanki, hafiften titriyor. Süleyman kilitli odayı gösteriyor ona. Kilite kurşun dökülsün diyor. Duvara çini örülüp kapı görülmez kılınsın. Sonra birden aklına geliyor. Kızlar ağası gelsin, pudra allık getirsin. Yoğun bir güne başlayacağını biliyor. Herkesin karşısına böyle soluk yüzle çıkması doğru değil. Zaman zaman pudra allık sürme adetini işte o gün ediniyor. Hasoda başı soruyor. Berber başı gelsin mi diye. O an bir karar daha veriyor. Hayır diyor. Artık sakal bırakacağız. Yarınki perşembe müftü gelsin sakal duası için. Has oda başı çıkınca rahatlıyor Süleyman. Az kalsın dayanamayacaktı çünkü. Kendini sedire atıyor. İki avucuyla yüzünü kapatıp hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Kendinden kaçmak zor çünkü. Ve İstanbul yeni güne başlıyor. Gök kubbe tek düze koyu kurşuni renkli bulutlarla kaplı. Akşama dek sürecek yağmur çiselemeye başlıyor. Korku ve sessizlik esir almış kenti. İnsanlar suskun, düşünceli. Masalcı da düşünceli. Yanağını yumruğuna dayamış, Parga'nın o balıkçı köyünde başlayıp Osmanlı sarayında noktalanan yaşamdan sahneler akıyor zihninde. Ve düşünde yeniden can vermeye çalışıyor İbrahim'e. İzmir, 20 Ocak 2000. Kitabın sonu. 27 Ağustos 2021. Sayfa 358.